Ayrım 15.
Savaşın şiddeti kimin neye hizmet ettiğini gizliyordu. Varoş kesimlerde Amerikan işgalinin getireceği güzel yaşamın reklamı yapılıyordu. Zengin semtlerde ise Amerikan destekli yönetimin ülkeyi Avrupa Birliği'ne sokmasının kesin olduğundan bahsediliyordu. Bu söylentileri kimin çıkarttığı belli değildi ama neticede etkilenenler oluyordu. Ruh dünyası yıkılmış insanlar her şeye inanma eğiliminde oluyordu. Ana yollarda savaşın yarattığı tahribat büyük boyuttaydı. Milyarlarca dolarlık yol bombalanmaktan tarlaya dönüşmüştü. Ana yollardan taşınan mal azaldıkça İstanbul'da ihtiyaç maddelerini bulmak zorlaşıyordu. Amerikan saldırısı yaklaşan büyük savaşa haber veriyordu. Artık ilk başlardaki rahatlık yoktu. Eğer rahatlığın devam etmesi isteniyorsa Amerikan çıkarlarına tam olarak uyum sağlanmalıydı. Kül rengine dönmüştü İstanbul. Mevsimin hüznüne karışmıştı barut kokuları. Güneşin battığı yerde lazer güdümlü füzelerin yaktığı ateşin ışığı dans ediyordu. Aşıkların yüzüne vuran parlaklık insanları yakan cinstendi şimdi. Evleri yok ediyordu. Onlarca yılda kurulan hayallerin altındaki sandalyeye tekme atıyordu. Magazin hayatları mahvolmuştu. Birkaç gün içinde jet sosyeteler, muhteşem partiler ve insanların olmak için çaba gösterdiği her şey buhar olup uçmuştu. Geriye gerçeğin tortusu kalmıştı. Barut ateşinde haşlanan gerçeğin kalıntılarına sığınmaya çalışıyordu insanlar bir süre. Ama bunu uzun zaman sürdürmek imkansızdı. O güzel günlerin hatıraları şarapnel parçalarından daha fazla acı veriyordu. Silahların yarattığı terörden daha çok teslimiyet duygusunu kamçılıyordu. Uyumlu olmaya ikna etmek için uğraşıyordu insanları. Ülkenin en büyük kenti yurdun geri kalanından ayrılmış gibiydi. İşgale uğrayan bölgelerin dışındaki yerlerde yaşayanlar İstanbul'daki akrabaları için endişeleniyorlardı. İstanbul halkı ise büyük bir tarihe sahip olmanın bedelini ödüyordu. Bu kente gelirken gerçekten ne diye geldiklerini unutmuşlardı şimdi. Nereye geldiklerini asla bilmediklerini anlamaktan kaynaklanıyordu şaşkınlıkları. Böylesine bir savaşın ortasında düşmanın en önemli hedefi olmuşlardı birden. Bütün silahların ve taktiklerin acımasızca denendiği bir hedefin parçasıydı hepsi de. Bu duygu ortak bir ruh hali yaratıyordu yaratmasına gerçi ama yaşanan zorluklar daha önce görülmemiş boyuttaydı. Bir yandan hayatta kalma mücadelesi, bir yanda düşmanın göz boyayan vaatleri. Zaten direniş yanlılarının en büyük engeli de buydu. İnsanlarda gerçek bir direniş ruhu oluşmamıştı henüz. Çok sayıda silahlı sivil vardı ama Stalingrad direnişini gerçekleştirecek bir bütünlük yoktu şimdilik. O ruhu göremedikleri için kahroluyordu direnişçiler. Bazen bir grup bulduklarında hararetle onlara direnişi anlatmak istiyorlardı ama yüzlerdeki ifade içlerindeki enerjiyi alıp götürüyordu. Bu yorgun insanlara güç verecek bir şeyler olmalıydı. İnsanlar gerçekten ne ile savaştıklarını bilmiyorlardı. Henüz savaşmıyorlardı bile. Tek yaptıkları nereden geldiğini bilmedikleri bombaların hedefi olmaktan kaçmaya çalışmaktı. Su kesintileri had safhaya ulaşmıştı ama elektrik kesintileri sürekli değildi. Zaman zaman elektrikler geliyor ve televizyonlar çalışıyordu. Washington'da patlayan bomba ilk başta bir heyecan yaratmıştı. Yenilmez görülen düşmana indirilen ağır bir darbe gibi yorumlanmıştı. Oysa sonradan gazetelerde köşe yazarları bu olayın Amerikalıların daha acımasız olmasına yol açacağını, artık yenilgiden sonra bir Türk devleti bırakmayacaklarını söylemeye başladılar. Bu olumsuz görüşler de halkın direncini düşürüyordu. Şaraplara düşkünlüğüyle tanınan bir köşe yazarı savaşın başlamasıyla birlikte gittiği İngiltere'den yolladığı yazılarında tam teslimiyet halinde belki de Amerika'nın yeni bir eyaleti olabileceklerini bile söylüyordu. Zaten herkes ABD'ye yerleşmek için yeşil kart peşinde değil miydi? İşte toptan ABD'ye katılmış olacak Türkiye diyordu. İnsanlar da gittikçe artan bir endişe baş göstermişti. Televizyonu her açtıklarında Amerikan 4. Mekanize Piyade Tümeni tanklarının İstanbul'a doğru hızla hareket etmekte olduğunu öğreniyorlardı. Amerikan deniz piyadelerini taşıyan gemiler Çanakkale Boğazı'na yaklaşmaktaydı. 82. Hava İndirme Tümeni Suriye-Hatay sınırı bölgesindeki üslerinden havalanarak Türkiye içinde bilinmeyen bir yöne doğru binlerce askeri savaş aracını ve top bataryalarını taşımaya başlamıştı. Garip bir bekleyiş vardı. Sıra dışı bir şeylerin olacağını seziyordu insanlar. Bu olamazdı. İstanbul kaybedilemezdi. Bunu denemeye cesaret etmişti birileri ve şimdi ne olacağını kestirmek çok güçtü. Kötü günler bekleniyordu. Yabancı askerler hep insanların gezip tozmaya alıştığı yerlere ayak basacak ve orada yeni kurallar koymaya çalışacaktı belki de. Ada vapurları olmayacaktı. İstiklal Caddesi'ndeki binalara Amerikan subayları yerleşecekti. İnönü Stadı'na helikopter pisti kurulacaktı. Dolmabahçe Sarayı'nda generaller kadeh sokuşturacaktı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın adı Yeni Bizans Havaalanı olarak değiştirilecekti. Boğaz'daki yalılar üst düzey Amerikan bürokratlara tahsis edilecekti. Varoşlarda yaşam daha da çekilmez olacaktı. Direnişçiler oralardan saldıracaktı düşmana ve düşman bütün gücüyle karşılık verecekti direnişçilere. Atatürk Kültür Merkezi'nde Amerikan Senfoni Orkestrası konser verecekti. Davetliler zoraki gidecekti. Amerikan Senatosu'nda Türkiye'ye yardım için milyarlarca dolarlık paketler açılacak ve yıkılan okulların yapımı için harcanacaktı bu para. Boğaz Köprüsü'nün yeniden inşası bittiğinde bir Amerikalı subay konuşma yapacaktı. Sonra her şey yoluna girer belki diye düşünenler vardı. Her şeyin daha da kötüye gideceğini düşünenler de. Ama harekete geçen pek azdı. 02 Haziran 2007 İzmit Körfezi Güney Kıyıları Yeni Gölcük. Derin bir sessizlik vardı havada. Zaman durmuş gibiydi. Deniz durgundu. Havada kuru bir soğuk vardı. Rüzgarsız bir güne başlıyordu İzmit Körfezi. Başka bir zaman olsa hareketlilik kendisini hissettirmeye başlardı. Fabrikaların bulunduğu bölgede fazla mesai ve gece vardiyaları nedeniyle uzaklardan gelen uğultular yaşamın burada hiç durmadığını belli ederdi. İşçi mahalleleri ile dolu bölge biraz ilerisinde fabrikaların başlamasıyla sanayi devrimi Avrupa'sını andırıyordu. Sis ve dumanlar mahallelerin üzerinde ince bir perde oluştururdu. İşçilik babadan oğula geçen bir kavram gibiydi. Büyük ve geniş aile bağlarıyla birbirine bağlı bir üretim komünü oluşmuştu. Tüm bunlar hava saldırıları buraya yoğunlaşmadan önceydi tabii. İstanbul'a doğru girişilecek bir harekat için uygun bir nokta seçilmesi, bölgenin bütün özellikleriyle sonunu hazırlamıştı. Sanayi siteleri ve dev fabrikaların olduğu yerler neredeyse dümdüz edilmişti. Onlarca kilometrelik bir alanda tek bir sağlam bina bile kalmamıştı. Sivil yerleşim yerleri de nasibini almıştı bu saldırılardan. Mahallelerin çoğu hayalet kasabaları andırıyordu şimdi. Sabah serinliği kendisini hissettiriyordu. Burada canlı kalmayı başarmış olanlar bir köşede kendilerini korumaya almışlardı. Sessizliği dinleyerek uykuya dalmış gibiydi hepsi de. Sabah kendini iyice belli etmeye başladığında garip uğultular canlıların huzurunu kaçırdı. Kuşlar kanatlarını çırparak etrafa korku dolu bakışlar göndermeye başladı. İyi bir şeyler olmayacağını hisseden yaratıklar hareketleniyordu. Fabrika yıkıntıları arasında kedilerin, farelerin fabrika iskeletleri içinde hedefsizce koşmaya başlaması kuşları da huzursuz etmişti. Sığındıkları kuytulardan çıkıp uçuşmaya başladılar. Sanki neyin yaklaştığını görmeye çalışıyorlardı. Güneş artık kendisini iyiden iyiye gösteriyordu. Henüz seyredilecek kadar mat bir ışık yumağı halindeyken güneşin üzerinde garip gölgeler belirdi önce ve sonra hızla büyümeye başladı. 82. Hava İndirme Tümeni'nin dev nakliye helikopterleriydi bunlar. Çift pervaneli CH-47, daha geniş taşıma kapasiteli olan CH-53, UH-60, Karaşahin helikopterleri birbirine yakın bir konumda uçarken AH-64 Apache saldırı helikopterleri geniş bir alan üzerinde yayılmış halde etrafı tarıyordu. OH-58 de Kiowa helikopterleri de gelişmiş gözetleme kameralarını kullanarak bölgedeki olası hava savunma noktalarını araştırıyordu. Ancak bir şey görmeleri mümkün değildi. Bir gün öncesine kadar günlerce bombalanan bölgeye hiçbir insan yaklaşmayı aklına bile getirmezdi. Amerikan Hava Kuvvetleri'nden bu bölgenin 82.'nin inişi için hazır hale getirilmesi istemişti ve onlar da bunu gerçekleştirmek için yapmadıklarını bırakmamıştı. Onlarca helikopterin güneşi arkasına alarak oluşturduğu görüntü etkileyiciydi. Dev helikopterler gökyüzünü kaplamıştı ve 82.'ye bağlı 2. Tugay'ı taşıyordu. 4.000 kadar asker topları ve zırhlı Humvee araçlarıyla beraber aynı anda İzmit Körfezi'nin güney kıyılarına inmek üzereydi. Büyük tonajlı araçlar C-130'larla ulaştırılacaktı. Helikopter armadasının birkaç kilometre önünde giden iki MH-53 taşıma helikopterinin içinde Amerikan özel kuvvetlerine bağlı timler vardı. MH-53 helikopterleri sert bir manevrayla denizden birkaç yüz metre gerideki boş bir araziye yaklaştı ve tekerlekleri yere değmeden özel timleri indirdi. Özel kuvvet askerleri hızla koşarak boş alanın uç noktalarındaki vurulmuş fabrika yıkıntılarına gitti. Hepsi tam tetikteydi ve her an çalışmaya girecek biçimde hazırlanmıştı. Özel kuvvet askerleri harabelerin içinde gece görüş gözlüklerini kullanarak araştırma yaptı. Aralarında hızlı bir haberleşme sistemi vardı. Ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar birbirlerini duyabilirlerdi. Ortalık sakin görünüyordu. MH-53 helikopterleri de 6 namlulu makineli tüfekleri ateşe hazır halde bölgenin üzerinde daireler çizerek uçuşuyordu. herhangi bir canlının özel gözetleme donanımlarından kurtulmasına imkan yok gibiydi. Helikopter pilotları yerdeki askerlere etrafın olması gerektiğinden de temiz olduğunu bildirdi. Askerler birbirlerine baktı ve helikopter armadasına durumun sakin olduğu bildirildi. MH-53 helikopterleri alanın uç noktalarına inip motorları çalışır halde beklemeye başladılar. Hava armadasının yaklaşmasıyla havayı yırtan bir uğultu oluştu. Kilometrelerce uzaktan duyulabilecek bir indirme harekatı yapılıyordu. Hava bombardımanın etki sahası dışında kalan yerleşim birimlerindekiler ve helikopterlerin geçtiği bölgelerdeki sivil yerleşim yerlerindeki insanlar uykularından uyanmış ve korkuyla evlerinden dışarıyı gözetlemeye başlamışlardı. Güneş ışınları gökyüzünü aydınlatıyordu ama garip bir gölge ışığın evlere ulaşmasını engelliyor gibiydi. İnsanlar havada hızla hareket eden dev cisimleri görünce perdelerini kapatıp evlerine girdiler. Dev helikopterler hızla Amerikan özel tim askerlerinin indiği boşluk alana yöneldi. En önde alçalan CH-47 helikopterden inen 45 tam teçhizatlı asker hızla alanın dış çeperine doğru koşarak özel tim askerlerinin gösterdiği noktalarda kendilerini yere attı ve sırtlarında taşıdıkları yük çantalarının arkasına mevzilendi. Hemen arkalarından top bataryalarını taşıyan CH-53 helikopterleri inmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik bir süre içerisinde savaşmaya hazır 4000'e yakın paraşütçü komando Kocaeli sınırlarında geniş bir araziyi işgal etmişti. Askerler güvenli bir kordon oluşturmak için hemen karargah çadırını kurdu ve karargahın yaklaşık 4 kilometrelik çevresindeki alanı temizlemek için harekete geçti. Bir süre sonra yola inen C-130'ların getirdiği Humvee araçlarıyla desteklenen timler fabrikaları araştırarak silahlı Türk güçlerinin olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Boşaltılmış semtlerin içine dalan araçlar hızla sokaklarda ilerleyip herhangi bir pusu olup olmadığını biraz tehlikeli biçimde kontrol etti. Zaman zaman silah sesleri duyuluyordu ama bunlar bir çatışmanın değil güvenlik amaçlı olarak şüpheli görülen noktalara yapılan makineli tüfek atışlarının sesiydi. Şansa izin verilemezdi burada. Çok iyi bir köprü başı olması için çok güvenli olması gerekiyordu. 82. Hava İndirme Tümeni birkaç gün sonra kendisine katılacak olan 3. Tugay için güzel bir yer hazırlamak istiyordu. Böylece 10.000'e yakın asker İstanbul'a düzenlenecek saldırı için hazırlıklarını tamamlayacaktı. Bu sırada askerlerin dikkatini çeken bir şey oldu. Çok uzaklarda bir hareketlilik vardı. Hayli sinsi bir hareketti bu. Durumu izlemeye gerek yoktu. Hemen acil durum alarmı verildi ve hareketliliğin olduğu bölgeye doğru ateş başladı. Ateş bir süre sonra daha da kesif bir hale geldi. Bunu beklemiyorlardı işte. Şiddetli bir saldırı altındaydılar. Bu kuvvet hakkında kendilerine bir istihbarat gelmemişti. Ancak Bolu Kumanda Tugayı'nın saldırıdan kurtulan birlikleri olmalıydı. Burada köprü başını tutmak kolay olmayacaktı anlaşılan. Şiddetli bir çatışma uzun bir hat üzerinde başlamıştı. Amerikan 4. Mekanize Piyade Tümeni Bilecik Adapazarı arasındaki mesafeyi kat etmeye başlamıştı. Ancak birkaç kilometrede bir durmak zorunda kalıyor ve savaşıyorlardı. Türk askeri birlikleri Amerikan öncü tanklarını sürekli pusuya düşürüyor ve tank savar füzeleriyle kayıp verdiriyordu. Harekat yeterince hızlı yapılmazsa Amerikan 4. Mekanize Tümeni İstanbul önlerine geldiğinde ciddi bir tehlike yaratma kabiliyetini kaybetmiş olacaktı. Bilecik onların zıplama noktasıydı. Adapazarı'na geldikten sonra artık İstanbul'a doğru hareket etmek için önlerinde engel kalmayacaktı. Her iki saldırı tümeni esas desteği Ankara'nın etrafındaki karargahlardan alıyordu. Amerikan ordusunun Suriye'ye giren 7. Hafif Piyade Tümeni, Atatürk ve Keman Baraj bölgelerinde denetim kuran 3. Süvari Alayı unsurları ve Ankara'dan başlayarak İzmit bölgesine kadar alanda bulunan güçleri arasında kara bağlantısı kalmamıştı neredeyse. Bütün ikmal çalışmaları uçaklarla Ankara bölgesine yapılıyor ve oradan da uçtaki kuvvetlere yetiştiriliyordu. Amerikan 2. Süvari Tugayı da arada bölgede zırhlı hamvilerini kullanarak hareket halindeydi ve sürekli kayıp verme pahasına ana saldırı koluna destek olmaya çalışıyordu. Yakında resmen imha edilmiş olacaktı. Amerikan stratejistleri Bandırma Yarımadası'nı 82.'nin zıplama noktası olarak kullanmayı düşünmüştü önce. Ama 4. Mekanize Piyade Tümeninden çok fazla uzaklaşmasını istemiyorlardı. Sürpriz bir Türk saldırısı olursa 4. Mekanize'nin zırhlıları birkaç saat içinde yardımlarına koşabilirdi. 82. Hava İndirme Tümeni işi sağlama almak istiyordu. Geniş bir alan üzerindeki bölgeyi buldukları her malzemeyi kullanarak bir setle çevirmeye başladılar. Burada fazla kalmayacak olsalar bile en ufak bir aksilik uzun süre kalmalarını gerektirebilirdi. Ve bu durumda kendilerine karşı yapılacak saldırıları püskürtmek zorundaydılar. Topçu bataryaları da bu yüzden hazır hale getiriliyordu. Bazı noktalarda da kum torbalarında oluşturulan siperlere havan topları yerleştirilmeye başlanmıştı. Kimse hava saldırısı beklemese de Stinger monte edilmiş olan iki Humvee aracı da artık hızla üs haline gelmeye başlayan bölgenin ortasında yerleşmişti ve gökyüzünü kontrol etmekteydi. Ancak bu üsse yapılan Türk saldırısı da şiddetlenmişti. Kayıplara yenileri ekleniyordu sürekli. İzmit Körfezi'nin güney bölgesindeki mahallelerde yaşayan insanlar Amerikalıları gördüklerinde garip hislere kapılmıştı. Çıplak gözle bile görebildikleri kadar uzaklıkta büyük bir askeri güç konuşulmaktaydı ve tek yapabildikleri öylece oturup seyretmekti. Şimdilik kendilerine dokunacakmış gibi görünmüyorlardı. Yapılan hazırlıkların kendileriyle bir ilgisi olmadığını anlamışlardı. Herkes büyük endişe içindeydi. Artık ne iş vardı yapacak ne de ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdaydılar. Büyük depremin yaraları daha yeni yeni sarılmaya başlamışken en az onun kadar büyük bir felaketle karşılaşmışlardı. Öğle saatlerinde Amerikan askerlerinin kurmaya başladığı üs gözle görünür biçimde şekillenmişti. İnsanlar endişeli yüzlerle seyrediyordu üssün kurulmasını. Herkes birbirine soruyordu bu nasıl oluyor diye. Bolu Kumanda Tugayı'nın unsurlarının saldırısı nedeniyle üste bazı yangınlar çıkmıştı. Şehirdeki jandarma birliği ve çevik kuvvet merkezi vurulduğundan beri jandarmaların nerede olduklarını bilmiyorlardı. Sadece polisler vardı ama sivil araçlarla dolaşıyorlardı yollarda ve askeri yığınağı en endişeli izleyenler de onlardı. Çevik kuvvet polisleri silahlarını ve mermilerini kuşanmış olarak bekliyorlardı. Yeni yerlerini kimseye söylememişlerdi ve bir arada olmamaya dikkat ediyorlardı. Şehrin güvenliğini sağlamak zorundaydılar. Amerikan askerleri gelirse ne yapacaklarını bilmiyor ve düşünmüyorlardı. Tek yapacakları şey savaşmak olabilirdi. Öğlen güneşi havada parlarken bulutlar hızla önünü kapatıp geçiyordu. Şehrin merkezinde bir kahvenin önünde oturanlar aralarında ne yapacaklarını konuşuyordu. ''Bu şerefsizler direnenleri sorgusuz sualsiz bombalıyormuş Fevzi amca.'' diye söylendi orta yaşlı bir esnaf. ''Dükkanı artık yoktu. İnsanlar her şeyi satın almıştı. Ama elinde kalan para bir işe yaramıyordu. Kendi ailesi için gizlice depoladığı yiyeceklerle idare ediyorlardı. Arada sırada polisler yiyecek maddesi dağıtıyordu halka. Nereden bulduklarını kimse bilmiyordu ama yakınlardaki askeri birliğin deposundan olduğuna emin gibiydiler.'' ''Ben hiç şaşırmadım. Bilirdim bunların bir gün bunu yapacağını.'' Sözlerinde bıkkınlık ve hayal kırıklığı vardı. ''Neler olduğunu düşünecek halde değildi Fevzi amca.'' dedikleri adam. 65 yaşındaydı ve hep yokluk görmüştü. Ama hayatta en çok övündüğü şey askerdeyken sınırda görevde yapmış olmaktı. ''Biz askerken sınırı kartal gibi gözetlerdik. Bazen kaçakçılar geçmeye çalıştı mı burnunun önündeki sigarayı vururduk vallahi.'' ''Öyle deme Fevzi amca, değişti şimdi her şey.'' Söze karışan da esnaftan başka biriydi. Bir önceki ile aynıydı durumları. ''Bu adamların silahlarıyla başa çıkmak zor. Baksana sabah hiçbir şey yoktu, şimdi koca ordu gelip yerleşti şuracığa.'' Saatler geçerken bütün herkesin toplantılarında aynı şeyler konuşulmaya başlamıştı. Bir yandan nasıl savunma yapılması gerektiğinden bahsediliyordu, bir yandan da eğer bu adamlar gelirse nasıl bir hayatın yaşanacağından. Bu tartışmalardan en çok etkilenen gençlerdi. Az çok biliyorlardı işgalcileri. Onlar gelirse nasıl bir hayat yaşayacaklarını da tahmin ediyorlardı. Filmlerden gördükleri kadarıyla ama onlara öğretilen değerlerin üzerinden geçen düşmanla nasıl bir arada yaşayabilirlerdi ki? Akşam saatleri geldiğinde mahallenin sakinleri inanamayacakları bir görüntüyle karşılaştı. Sokağın sonundan dönen bir cip hızla onlara yaklaşıyordu. Cipin içinde 4 Amerikalı asker vardı. Hepsi de bedenlerindeki her uzva bir silah yerleştirmişti neredeyse. Kahvede oturanlar hemen ayaklanıp içeri girmek istedi ama cipin hoparlöründe yükselen ses nedeniyle hareket etmemeleri gerektiğini anlamışlardı. Cip iki yanı 3-4 katlı evlerle çevrili sıradan bir sokağın yollarında hızla hareket ederek kahvenin önüne geldi. Basit bir meydan vardı kahvenin karşısında, küçük bir de havuz. Havuzun arkasına park etti ve askerler arabadan atlayıp hızla kahvedekilerin yanına geldi. İnsanlar farkında değildi ama yanlarına gelenler Amerikan özel kuvvetlerinin en seçkin askerleriydi. Yaptıkları çılgıncaydı ama buna cesaret etmişlerdi. Bir çeşit gövde gösterisi olmalıydı bu. Henüz işgal edilmemiş bir kentin merkezine girecek gücü nereden buluyorlardı? Ya şimdi polisler gelirse o zaman ne olurdu? Kahvedekilerin aklından bu sorular geçerken Amerikalı askerlerden birisi yanlarına yaklaştı. Diğer üçü silahlarıyla çevreyi gözetliyordu. Kendilerine güveni gözlerinden yayılan asker İngilizce bilen olup olmadığını sordu. Kimse bilmiyordu ama içlerinden birisi birazcık anlıyordu. Fabrikanın açtığı kursta öğrenmişti iki kur. Asker ona merhaba dedi önce. Adam da bildiği kadarıyla yanıtladı. Asker yavaş ve anlaşılır biçimde konuşmaya çalışıyordu. Onlara zarar vermek istemediklerini söyledi. Adam bunu diğerlerine iletti. Eğer kimse bir saldırganlık göstermezse İzmir kentine dokunmayacaklardı. Bunu söylemek için daha iyi bir yol bulamadıkları için buraya kadar gelip hayatlarını tehlikeye atmışlardı. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu ve bu ağır silahlı adamlara ne diyeceklerini bilmiyorlardı. Sadece dinlediler ve başlarını salladılar. Askerler birkaç dakika durdu. Tam ciplerine koşarken bir tek silah sesi duyuldu. Amerikalı askerlerden birisi havada takla atarak yere düştü. Diğerleri hemen cipin altına yattı. Etraflarına mermi yağmaya başladı. Mahalle sakinleri de kendilerini kahvehaneye zor attılar. Amerikalı askerler umutsuzlukla birbirlerine bir şeyler söylüyordu. Kahvehanedekiler başlarını kaldırıp baktığında sokağın öte tarafındaki Türk askerlerini gördüler. Üstleri çıplak komandolar çılgın gibi ateş ediyordu. Amerikalı askerler için umut yoktu o an. Bolu komandonun intikam hırsıyla kavrulan askerleri onlar için iyi şeyler düşünmüyordu. Bir dakika sonra patlayan bir roket çatışmayı sona erdirdi. Amerikalı özel kuvvet askerleri ölmüştü. Üstleri simsiyah toz kaplı Türk askerleri koşarak yerde yatanları kontrol etti. İçlerinden bir tanesi ki bu komutanları olmalıydı hızla kahvehaneye girdi. İçeridekiler onu görünce korkuyla karışık gülümsedi. Komando komutanı sinirliydi. Neden onlara karşı koymadınız? Kimseden ses çıkmadı. Vatanınızda size posta koyuluyor ve sizden ses çıkmıyor. Hepinizi burada ölü görseydim çok daha mutlu olurdum. Sert bir şekilde kapıyı çarpıp çıktı ve sokağın ucundaki askerlerine katılıp uzaklaştı. Kahve sakinleri kendilerine gelmişti. Operasyon herkesin düşündüğünden hızlı ilerliyor görünüyordu. Sanki İstanbul'a yetişmek için bir yarış vardı. Washington'ın öcü böyle alacağı alınabilecekti. Amerikan kuvvetleri bir an önce İstanbul Savaşı'nı başlatmak isterken, Türk askeri kuvvetleri de bunu geciktirmek için elinden geleni yapıyordu. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki silahlı güçlerden imkanı olanlar şehre giriş yapmak için çok tehlikeli yollarda harekete devam ediyor ve saldırı başlamadan savunma organizasyonunun içine dahil olmak için çaba gösteriyorlardı. Bu sırada Amerikan Deniz Kuvvetleri de şehrin ele geçirilmesini kolaylaştırmak için 15. ve 26. Deniz Piyade Birliklerini taşıyan iki amfibi gemiyi harekete geçirmişti. Gemilerin Çanakkale Boğazı'na girmelerine az vardı. Amerikan Hava Kuvvetleri Çanakkale'yi bombalamaya başlamıştı. Gemilerin güven içinde geçmesini sağlamak istiyorlardı. Neredeyse 90 yıl sonra Çanakkale Boğazı'nda yeniden patlama sesleri duyuluyordu. Bombaların düştüğü yerlerde açılan derin kraterlerin içinde sadece toprak değil kemikler de sıçrıyordu etrafa. Gemiler boğazın girişine yaklaşırken toprak ısınmaya başladı. Boğazın iki yanındaki siperlere girmiş olan askerler neden kaynaklandığını bilmedikleri ısı artışı nedeniyle yerlerinde duramaz haldeydiler. Kime haber vereceklerini bilmedikleri için siperlerin dışına çıkmakla yetinmişlerdi. Amfibi gemiler boğaza yaklaşırken garip bir his çöküyordu insanların yüreğine. Etraftaki şehirlerde oturanlar ne olduğunu bilmedikleri bir karabasanın başlarının üzerinden ayrılmadığı hissine kapılıyordu. Boğaz 1. Dünya Savaşı'nda olduğundan çok daha korunmasız görünüyordu. Siperleri terk eden askerler yavaş yavaş daha gerilere doğru çekilmeye başladı. Anlam veremiyorlardı olan bitene. Bu garip sıcaklığın sebebini bulamadıkları için aralarında kurgu yapıyorlardı. Deprem olacağını düşünenler, kıyametin kopacağını düşünenler bir aradaydı. Amerikan bombardımanı ise neredeyse durmadan sürüyordu.